Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize esenlik olsun. Ses var mı? Ses iyi mi? Ha? İyi. Şimdi tamam geliyor. Hamdolsun ki bir pazar daha bir aradayız. Rab'in gününde hep birlikte Rab'i övüyoruz. Övgümüz devam ediyor. Rab'i yüceltmeye devam ediyoruz. Ondan duymaya devam ediyoruz. Bugün Mezmur 25'ten paylaşıyorum. İlk okuduğum zaman dedim ki ya tam olarak ne konuşabilirim? Sonra bir baktım bayağı sayfa yazmışım ama bir saat sürmeyecek. Yani Rab'in sözleri gerçekten çok değerli, çok derin. Her çağa, her zamana, her güne hitap ediyor. Özellikle mezmurlar yani bize korku, sevinç, yalnızlık, kafa karışıklığı, öfke ve daha birçok duygumuzu ifade etme şansı sunuyor değil mi? Birçok konuda bizimle sanki konuşuyor, yüreğimizdekileri sanki dışarıya çıkarıyor. Aslında kelimeler veriyor bize Rab'e seslenmek için. Ve ayetlerde de kendimizi buluyoruz. Dualarımıza aracı oluyor ve bizi Tanrı'ya yönlendiriyor bu sözler. Fakat daha fazlası mezmurlarda baktığımızda, 25. mezmurda da değineceğiz, bize hissettiğimiz duygulara yol açan farklı koşullarda nasıl tepki vermemiz gerektiğini gösteriyor. Bu konuda öfkeliysem nasıl tepki vermem gerekiyor? Düşmanlarım varsa nasıl tepki vermem gerekiyor? Yüreğim kederliyse nasıl tepki vermem gerekiyor? Gerçekten öylesiye sıkıntı içerisindeysem nasıl yaklaşmam gerekiyor? Harika bir şekilde rehberlik sunuyor ve bugünkü mezmur da tam olarak öyle bir rehberlik sunuyor bize. 25. mezmurda tam olarak hangi koşulda nasıl bir tepki vereceğimizle ilgili bize harika bir bakış açısı sunuyor. Ve Rab'in rehberliği konusunda çok değerli bir mezmur sözüdür gerçekten. Kendimizi sıkıntılı zamanlarda bulduğumuzda nereye bakmalıyız? Kendimizi sıkıntı içerisinde bulduğumuzda nereye gitmeliyiz? Öyle dönemlerde Tanrı'nın iradesi nasıl görünür? Nasıl anlarız gerçekten o dönemde Tanrı'nın ne istediğini? Bizi nasıl yönlendirmek istediğini, bize ne söylemek istediğini. Günlük yaşantımız içerisinde yaşadığımız o olaylarda Tanrı bize ne söylemek, nasıl rehberlik etmek istiyor. Bunları ayırt etmek gerçekten kolay değil. Rab'in sesi ne diyor? Rab beni nereye yönlendirmek istiyor? Rab bana bu durum için gerçekten nasıl bir adım atmamı istiyor? Ve çoğu zaman Tanrı bunu yap diye de seslenmiyor bize. Kulağımıza hadi senin için haber geldi, şöyle hareket et demiyor. Bazen çok da sessiz kalıyor Rab. Ve o sıkıntı içerisinde içimizi yerken ya Rab ne yapacağım diye tekrar ve tekrar yakarıyoruz aslında. Bu mezmur tıpkı 1 ve 2. mezmurda olduğu gibi Rab'e sığınma, Tanrı'nın yollarında yürüme konusundaki arzuyu, duayı yansıtıyor bize. Daha iyi anlayabilmek için elbette her zaman söylüyoruz, Davut'un içinde bulunduğu durumları unutmamamız gerekiyor. Geçmişteki mezmurlar serimizde birçok mezmur inceledik buraya gelene kadar. Ve Davut'un nasıl durumda olduğunu az çok artık iyi biliyoruz. Davut gerçekten büyük bir sıkıntı içerisindeydi. Gerçekten büyük bir keder içerisindeydi birçok mezmuru yazarken. Ya bu mezmur da onlardan birisi. Ve büyük ihtimalle yaşı ilerlemişti artık. Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama diye dua ediyor. Az önce Hilay okudu. Ve o duasının beklentisinin temelinde bir şeyler var Davut'un. Tanrı'ya yakarıyor, Tanrı'dan diliyor, Tanrı'dan istiyor. Ve temelde bir beklenti var, bir istek var. Tanrı'dan ne bekliyor? Bugün soru bu. Ve biz ne bekliyoruz Tanrı'dan? Aynı zamanda diliyorum ki Rab bize de bunu göstersin. Bunları gördükten sonra çünkü kendi durumumuzu görmemiz lazım. Davut nasıl bir durumdaydı? Duasının temeli neydi? Tanrı'dan ne bekledi, ne istedi ve ne buldu? Ve ben binlerce yıl sonra bugün bu kitaba iman eden bir kişi olarak Tanrı aynı Tanrı, değişmeyen Tanrı, ondan ne bulabilirim, ne umabilirim, ne dileyebilirim ve bana nasıl rehberlik edebilir? Bize büyük bir hikmet sözüdür, büyük bir bilgelik sözüdür. Ve bu mezmurun diğer baktığımız mezmurlara göre ilginç bir özelliği de var. Türkçesine baktığımızda pek anlaşılmıyor 25. mezmur. Ama orijinal İbranice dilinde bu mezmur akrostiş bir şiirdir aslında. 22 ayetten oluşuyor dikkat ederseniz. İbrani alfabesi 22 harften oluşur ve bu mezmurun her bir ayeti İbrani alfabesinin bir harfiyle başlamış ve baştan sona bütün alfabe aslında baktığınızda İbranicesinde orada sıralı bir şekilde duruyor. Bu bir sanattır aynı zamanda. Şiirsel bir dille Tanrı'ya sesleniyor. Ve Tanrı sanatı sever sanıyorum. Çünkü Tanrımız yaratıcı bir Tanrı'dır. Ve insanoğlunu da kendi suretinde yarattı. Sanatta hem kendimizi bulabiliyoruz hem Tanrı'yı bulabiliyoruz değil mi? Ve bu şiirler, bu ezgiler, bu ilahiler de bu açıdan çok değerlidir. Bu açıdan çok önemlidir. Ve 2, 3 ve 20. ayette özellikle baktığımızda Davut utanç temasını yansıtıyor. Utançtan da bahsediyor. Bugün utançtan da bahsedeceğiz. Bültenlerinizde gördüğünüz gibi suçluluk hissiyle mücadele ettiğimizde neler yapacağız? O zaman Tanrı'ya nasıl yaklaşmamız lazım? Ona da değineceğim. Gelin mezmuru bir kez daha tekrar okuyalım. Tekrar derin derin düşünerek gidelim. Daha sonra konuşmaya devam edelim. Şöyle diyor 25. mezmur. Ya Rab, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum. Ey Tanrım, sana güveniyorum. Utandırma beni. Düşmanlarım zafer kahkahası atmasın. Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez. Nedensiz hainlik edenler utanır. Ya Rab, yollarını bana öğret, yönlerini bildir. Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni. Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin. Bütün gün umudum sende. Ya Rab, sevecenliğini ve sevgini anımsa. Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır. Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama. Sevgine göre anımsa beni. Çünkü sen iyisin ya Rab. Rab iyi ve doğrudur. Onun için günahkarlara yol gösterir. Alçak gönüllülere adalet yolunda öncülük eder, kendi yolunu öğretir onlara. Rabbim bütün yolları sevgi ve sadakate dayanır, antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için. Ya Rab, adın uğruna suçumu bağışla, çünkü suçum büyük. Kim Rab'den korkarsa, Rab ona gideceği yolu gösterir. Gönenç içinde yaşayacak o insan, soyu ülkeyi sahiplenecek. Rab kendisinden korkanlara paylaşır sırrını, onlara açıklar anlaşmasını. Gözlerim hep Rab'dedir. Çünkü ayaklarımı ağdan o çıkarır. Halime bak, lütfet bana çünkü garip ve mazlumum. Yüreğimdeki sıkıntılar artıyor. Kurtar beni dertlerimden. Üzüntüme, acılarıma bak, bütün günahlarımı bağışla. Düşmanlarıma bak, ne kadar çoğaldılar. Nasıl da benden nefret ediyorlar. Canımı koru, kurtar beni. Hayal kırıklığına uğratma çünkü sana sığınıyorum. Dürüstlük, doğruluk korusun beni çünkü umudum sendedir. Ey Tanrı, kurtar İsrail'i bütün sıkıntılarından diyor Rab'in sözü. Bir dua edelim. Rabbimiz şükrederiz, hamd ederiz bu sözler için. Bize bahşettiğin her şey için. Gel ya Rab, gözlerimizi aç, yasandaki harikaları görelim. Bilmediğimiz akıl almaz işleri bize bildir diye dua ediyoruz İsa'nın adıyla. Amin. Bu sözleri yazarken Davut büyük ihtimalle büyük bir korku içerisindeydi. Çünkü mezmurdan öyle anlıyoruz. Hayatı tehlikedeydi. Birçok sıkıntı çevresini sarmıştı. İkinci ayette görüyoruz çünkü bu korkunun yansımasını. Değil mi? Orada diyor ki, sana güveniyorum, utandırma beni, düşmanlarım zafer kahkahası atmasınlar. Ve düşmanlarından bahsediyor değil mi? Ey Tanrım, sana sığınıyorum, lütfen kurtar beni diyor. Aynı zamanda 19. ayette de düşmanlarının çokluğundan bahsediyor. Bunlardan anlıyoruz ki Davut korku içerisinde. Davut nereye bakıyor yine? Geçmiş mezmurlarda da incelediğimiz gibi. Bir kendine bakıyor, bir çevresine bakıyor. Sonra göklere baktığında esenlik buluyor, Rab'bi övmeye başlıyor, güvenini tazeliyor. Ama tekrar geri döndüğünde, hani Rab olmadan baktığında, evet kurtaracak şansı yok aslında. Kurtulacak bir şans içerisinde değil, her tarafı düşmanlarla kaplı. Ama bununla kalmıyor, nefretten, düşmanların nefretinden bahsetmekle kalmıyor. Mezmur boyunca Tanrı'ya olan güvenini dile getiriyor. Tanrı'nın kim olduğundan bahsediyor ve hayatını Tanrı'ya teslim etmiş bir adam resmi de görüyoruz aynı zamanda bu mezmuru okurken. Kime güvenmek gerektiği konusunda bir örnek de görüyoruz aslında bu mezmuru okurken ve bu hiç değişmemeli biliyor musunuz? Binlerce yıl geçse de değişmemeli. Bu çağdaki Hristiyan yaşamı da benzer şekilde korkarak, tehditten kaçarak değil, duayla bu tehlikenin üstesinden gelerek yaşanması gereken bir yaşamdır. İsa'nın sözünü unutmayalım. Dedi ki bu dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun, ben dünyayı yendim. Aynı zamanda dua ederken dedi ki Göksel Baba, onları bu dünyadan almanı değil ama bu dünyada cesaretlendirmeni, bu dünyada güçlendirmeni diliyorum. Neden? Çünkü bir misyonumuz var. Bir görevimiz var. Rab bizi buradan hemen almıyorsa, iman ettiğimiz gibi tamamlanmamış bir görev vardır. Ve bu Rab'in bize verdiği büyük bir görevdir. Onu da nerede görüyoruz? 19. yani 25. mezmurun sonunda Davut hem kendisi için hem de halkı için dua ediyor. Aracılık ediyor aslında. Ey Tanrı, bütün İsrail'i kurtar diyor düşmanlarından. O zaman soralım, biz kendi ulusumuz için bunu diyor muyuz? Türkler için, Kürtler için, Lazlar için, Çerkezler için, Ermeniler için, Süryaniler için. Artık hangi ulustaysanız. Ya Rab, ulusumu koru, kurtar diyor muyuz? Benim en büyük hayalim bu ülkede uyanış görmeden ölmemek. Ben bu ülkede Rab'e gelenleri görmeden ölmek istemiyorum gerçekten. Bu ulusu seviyorum, bu halkı seviyorum, bu toprakları seviyorum. Ve Davut'un duasını da anlıyorum. Ya Rab, kurtar gerçekten diyorum. Çünkü kardeşler, çevreye bir bakalım. Her zaman düşman her yerde. Her ulus için. Bunun da en büyük örneğini dün akşam yine gördük. Orta Doğu bir kazan kaynayıp duruyor sürekli. Sürekli savaşlar var, sürekli bombalar var, sürekli çatışmalar var. Böyle bir durumda nereye bakacağız? Kendi iç çatışmamızın içerisinde nereye bakacağız? Kendi sıkıntılarımız içerisinde nereye gideceğiz? Biliyoruz ki İsa'nın adının isminin dışında hiçbir isim, hiçbir kimsede ne kurtuluş vardır, ne barış vardır, ne esenlik vardır. Hem hayatlarımız için, hem uluslarımız için yegane kurtarıcı İsa'nın kendisidir. Ve bu ulusların hiçbiri, aynı zamanda bizim sıkıntılarımızın hiçbiri Rab'e gelmeden bitmeyecek. Bu ulusların düşmanlıkları, bu ulusların savaşları Rab'e gelmediği sürece de bitmeyecek. Ama gedikte duralım Davut gibi. Gerçekten gedikte duralım. Rab'in ordusu olarak, Rab'in dua ordusu olarak, Rab'in aracıları olarak uluslara konuşmaya devam edelim. İsa'nın öğrencisi olmak, hayatını tamamen Tanrı'ya adamak tam olarak böyle bir şeydir. Davut adanmış bir adamdı. Aynı şey bu çağda bizler için geçerli. Adanmış adamlar ve kadınlar olmamız gerekiyor. Adanmış Tanrı adamlarına, Tanrı kadınlarına ihtiyacı var bu dünyanın. Kutsal kitap söylüyor, ben söylemiyorum. Yaratılış Tanrı'nın çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemle bekliyor diyor. İnliyor diyor hatta. Çünkü yaratılışın Rab'bin mesajını duymaya ihtiyacı var. Yaratılışın Rab'in esenliğine ihtiyacı var. Yaratılışın Rab'in barışına ve selametine ihtiyacı var. Hangi birimizin yok? Hangi birimizin yüreği sıkıntıya düşmediği bir zaman var? Sıkıntı her zaman yanı başımızda. Zorluk her zaman yanı başımızda. Problem birçok zaman karşılaştığımız bir şey. Ve çok güzel bir söz var. Her şey yolundaysa bir sıkıntı var. Mutlaka bir sıkıntı var hayatımızda. O zaman kime gideceğiz? Tanrı'nın rehberliğine güvenmemiz lazım. Tanrı'nın rehberliğini aramamız lazım. Ama zor anlar gelmeden, zor zamanlar gelmeden, yani daha temel derslerde, Hristiyan temel derslerinde birçoğunuz biliyorsunuz, belki bazılarınız almadı, alacaksınız. Güzel bir örnek var. Bir uçak, yani düşme konusunda önlem alıyor ama niye? Düşecek mi? Hayır, düşmesi gerekmiyor. Ama önlem alıyor yine, düşmemek için veya olası bir tehlikede korunmak için değil mi? Uçaklarda önlemler alınıyor. Aynı şey iman hayatımız için geçerlidir. İsa'nın öğrencisi olmak böyle bir şeydir. İsa'nın öğrencisi olmak gerçekten duayla, oruçla Rab'bin önünde durmak demektir. Ve bu mezmurda gördüğümüz şey, İsa'nın hayatında gördüğümüz şeyle aynı zamanda aynıdır. Öğretisidir İsa'nın. Kendisini takip etmek için herkesi, her şeyi takip etme konusunda İsa'nın buyruğu netti. Ardımdan gelmek isteyen canını, kendi canını bile gözden çıkarsın dedi İsa. Davut sadece korkuyla değil, mezmurda dikkat ederseniz aynı zamanda yalnızlıkla mücadele ediyordu. yalnızlıkla mücadele eden bir adam görüyoruz. Kapana kısılmış gibiydi. Ve şu bir gerçek ki Tanrı'ya itaat etmekte kararlı oldukça yalnızlık yaşayacağımız kesindir. Bakın bunun Amerika'sı, Avrupa'sı, İsrail'i, Orta Doğu'su, Türkiye'si, Ermenistan'ı yok. Bazen öyle bir yanılgıya kapılabiliyoruz Hristiyan ülkeler. O Hristiyan ülkeler dediğimiz ülkelerde bile gerçekten Rab'i seven, Rab'e itaat etmek isteyen insanlar yalnızlık çekiyor, sıkıntı çekiyor. Sırf adı Hristiyan toplumu diye kendi başlarına her şeyi yaşamıyorlar. Dışlanıyorlar tıpkı İsa'nın dediği gibi. Ve köle efendisinden üstün değil. Efendimiz'e dikenli bir taç vermişlerken biz gülden bir taç umamayız. O yüzden Tanrı'ya itaat etmekte Davut gibi ısrarcı olalım. Kararlı olalım. Yalnızlık çeksek de, korku çeksek de, sıkıntı çeksek de gerçekten Rab'be güvenelim. Çünkü gidecek başka kimsemiz yok. Sonsuz yaşamın sözleri ondadır. İsa terk edileceğimiz konusunda uyarıda bulundu değil mi? Ben farkında değildim Hristiyan olmadan diyen var mı? Ya yo ben vazgeçeyim şimdi İsa bana öyle bir şey söylememişti diyen var mı? Kardeşler bu kapıdan giren kimseye biz İsa sana harika bir hayat vereceğiz diye müjde duyurmuyoruz. İsa da hiçbir zaman böyle bir vaatte bulunmadı. Tam tersine dedi ki ardımdan gelmek isteyen zulüm görecek. Bana zulmettilerse size de edecekler. Toz pembe bir hayat kimseye satmıyoruz. İsa da satmadı. Ama buna rağmen Tanrı'ya güvenmek eninde sonunda büyük bir bereket de getirecektir. Ona da inanıyoruz, ona da iman ediyoruz. Çünkü kutsal yazılar aynı zamanda diyor ki Rabbin sizi ödüllendireceğine de iman edin. O gün geldiğinde ödülsüz kalmayacak bunlar. Ona layık yaşam sürenler evet yalnızlıkla yüzleşecek, korkuyla yüzleşecek, sıkıntılarla yüzleşecek. Benzer hisleri çünkü elçiler de yaşadı. Davut binlerce yıl önce yaşadı. Birçok Tanrı adamı yaşadı. İsa'nın kendisi yaşadı. Ve biz de yaşayacağız. Evet yaşayacağız. Ama bu karamsarlık ya da depresyon içermesi gereken bir yalnızlık olmak zorunda değil. Kendimize acırsak evet öyle olacak. Bazen İsa bizim için acı çekmemiş de sanki biz onun için acı çekiyormuşuz gibi davranabiliyoruz. Vay benim başıma neler geldi, vay şöyle dışlandım, vay şöyle evden atıldım. İsa'ya ne yaptılar? İsa'ya benim için ne yaptılar? İsa'ya sizin için ne yaptılar? Efendimiz'e secde etmek boynumuzun borcudur bizim. Ona tapınmak, ona şükretmek, onun ayaklarının dibine yatmak boynumuzun borcudur bizim. Ve bu yüzden tapınıyoruz. Bu yüzden onun kutsallığını övüyoruz. Bu yüzden ona hayran olmak için bir araya geliyoruz. Bu yüzden onun sözlerini konuşuyoruz. Rabbin esenliği ve lütfu böyle olduğunda kardeşler bizden gitmeyecektir. Çünkü İsa bize kendi esenliğini verdi. İsa bize kendi esenliğini bıraktı. Korkmayalım. Yalnızlıktan da korkmayalım. Korkulardan da korkmayalım. Suçluluktan da korkmayalım. Rab'be güvenelim. Hem Davut'un güveni hem de bizim güvenimiz kardeşler çünkü mantıksız değil biliyor musunuz? Evet her şeyi mantığa dayandırmıyorum. İman her şeyi mantıkla açıklamaz. Ama bizim gerçekten Rab'be güvenmemiz hiç mantıksız değil. Çünkü Tanrı'nın kim olduğunu biliyoruz ve Davut da tam olarak öyle bir Tanrı'yı bildiği için ona güveniyor. Tanrı'nın kimliğini, Tanrı'nın kutsallığını, Tanrı'nın yüceliğini ve Tanrı'nın kim olduğunu bilen bir adam olarak Ya Rab sana güveniyorum diyor ve sana güvenen hiç kimse de utandırılmayacak diyor. Utandırılmayacağız. Çünkü bu bizim meselemiz değil. Tanrı'nın kim olduğunu iyi biliyoruz. Ve Tanrı, yani Davut kendisini Tanrı'nın ellerine bırakmak için çok haklı bir sebeple şöyle söylüyor. Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez. Hiç kimse. Tanrı'nın adına güveniyor musun? Utanmayacaksın. O gün geldiğinde utandırılmayacaksın. Bu yüzden ilan edebiliriz, şükredebiliriz ve diyebiliriz ki müjdeden utanmıyoruz. Çünkü müjde iman eden herkesin kurtuluşu için Tanrı gücüdür, Tanrı bilgeliğidir. Ve herkesi kurtarmaya yeter, herkese açıktır İsa'nın kolları. O kol hiçbir zaman kapanmadı, ta ki yargı günü gelene dek. O kol hala açıktır, O kol hala sizi çağırmakta, o kol hala bizi kucaklamak istemekte. Teselli etmek için, şefkatle yardım etmek için, yaralarımızı sarmak için, bizimle ilgilenmek için ve kayıpları bulup getirmek için o kol hiçbir zaman kapanmadı. Ve Tanrı'ya yaklaşan, ona güvenen, ona hizmet eden hiç kimse de geri çevrilmeyecek. Güvenmeyenler, hainlik edenler bu mezmurda gördüğümüz gibi utanır diyor değil mi? Üçüncü ayette sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez ama nedensiz hainlik edenler utanır. Nedensiz hainlik edenler utanır. Utanacaklar, hüsrana uğrayacaklar diyor kutsal kitap. Bir anlamda kendi aptallıklarını görecekler. Çünkü her şeye egemen Rabbi reddettiler. Gayet açık bir şey. Tanrı diyor ki ben her şeyi yaratan, her şeye egemenim, her şeyin sahibiyim. Beni mi seçmek istersin yoksa kutsal kitapta dediği gibi yaratıklara, insanlara, dört ayaklılara mı kulluk etmek istersin? Bu açıklamanın en mantıklı şeyi Rab'be kulluk etmektir. O zaman onu bile bile reddedenler ki kutsal kitap diyor ki Tanrı'yı bildikleri halde onu Tanrı olarak yüceltmediler. Tersine düşüncelerinde budalalığa düştüler. O zaman bu Tanrı'ya hainliktir. O zaman bu Tanrı'ya bile bile pusu kurmaya çalışmaktır aslında. İpleri kendi elimize almaya çabalamaktır. Bu zıtlık İbrani şiirinin de doğasıdır aynı zamanda. Gerçeği bu şekilde bir şey anlatır. Aynı zamanda da tersini, zıt olanı söyler ve bize edebi dille gerçekten Rab'bin gerçeklerini anlatır, açıklar. Ve Davud hem güvenini açıklıyor hem de Tanrı'ya güvenenlerle güvenmeyenleri aslında bu mezmurda karşılaştırıyor değil mi? Ve bu durum içerisinde aynı zamanda bir şey daha çok dikkatimi çekiyor. Az önce söylediğim şey suçluluk. Davud suçluluk duyuyor bu mezmuru yazarken. Aslında duasını ederken kendiyle ilgili, geçmişiyle ilgili, hayatıyla ilgili, gençlik günahlarıyla ilgili Davud suçluluk hissediyor. Davud birçok konuda geçmişte işlediği suçlardan dolayı suçluluk duyuyor. Suçluluk duygusuyla mücadele ediyor 25. mezmurda. 7. ayette, 8. ayette, 11. ayette, 18. ayette günah ve suçluluk konusunda Davud'dan çok şey görüyoruz. Gençlik günahlarımı bile anımsıyor Davut aslında. İçinde bulunduğu sıkıntı onu o kadar boğmuş ki, o kadar kapana kısılmış ki kendini sorguluyor. Ve hiç de yabancı değil bence bizim için. Bunlar neden benim başıma geliyor? Hangi günahı işledim de Rab beni cezalandırıyor? Gerçekten nerede yanlış yaptım da bunları hak edecek ne yaptım da bunları yaşıyorum ben? Davut tam olarak bizim yaptığımızı yapıyor. Diyor ki ya Rab gençlik günahlarımı anımsama. Kurtuluş için her yere başvuruyor Davut. Tamamen kendini sınıyor, günahlarının farkına varıyor, tövbe ediyor, Tanrı'ya kurtarması için yaklaşıyor, yalvarıyor. Ve sıkıntılarının ortasında insanın yaptığı hataları hatırlaması da gayet doğamız gereği olan bir şeydir değil mi? Sıkıntılarda, zorluklarda. Zaman zaman hissettik değil mi? Hissediyoruz bu duyguyu. Bu suçluluk bize de geliyor. Bu sıkıntılar bize de geliyor. Davut öylesine derin hissetti ki bunu. 17. ayette diyor ki, yüreğimdeki sıkıntılar artıyor, kurtar beni dertlerimden. Yakarıyor Rab'be. Düşündükçe artıyor o sıkıntılar. Düşündükçe boğulmaya başlıyor aslında. Ve Tanrı'ya kurtar diyor. Üzüntümü gör, günahlarımı bağışla yarab diyor. Ve bu kurtuluşa giden en değerli yoldur biliyor musunuz? Alçak gönüllü bir şekilde suçluluğunu itiraf etmek, Rab'in önünde ezilmek, gerçekten onun önünde yere kapanmak kurtuluşun en değerli adımıdır. En temel adımıdır. İşte böylesine ağır sıkıntıların ortasında soru şu, Tanrı'nın isteği nedir? Neden bunları yaşıyorum? Neden bunlar başıma geliyor? Neden bu zorlukların içerisindeyim? Nereye gideceğim? Nasıl kurtulacağım bunlardan? Böyle hissettiğimiz zamanlarda yönümüzü de kaybederiz. En acısı da odur, biliyor musunuz? Çırpınıp çırpınıp yönünü kaybetmek. Savaşıp savaşıp oradan çıkamamak. Kazıp kazıp ulaşamamak. O çukurdan çıkamamak. En zoru da budur gerçekten. Eğer Davut gibi Tanrı'ya sığınıp yakarmazsak, öncekinden daha kötü bir duruma gelebiliriz kardeşler. Gerçekten nerede olduğumuzu fark etmezsek, Tanrı'ya yaklaşmazsak, ondan dilemezsek kurtuluşu, bağışlamayı, merhameti, kendimiz toprağa kazıyıp o çukurdan çıkmaya çalışırsak, bir heyelanla o çukuru başımıza yıkabiliriz. O yüzden dikkat edelim. Dikkat edelim. Bizi Tanrı'ya gelmekten alıkoyan her neyse Rab bizden alsın diye dua edelim. Daha büyük hatalar bile yapabiliriz çünkü kendi başımıza çıkmaya çalışırken. Ki bunu en iyi bilen kişi de Davut yine, biliyorsunuz değil mi? Gençken işlediği o günah, o pislik döndü dolaştı kendi içerisine girip çözmeye çalıştıkça, basit bir tembellik, basit bir kralların savaşa gittiği dönemde Davut'un gitmemesi, dama çıkıp boş boş gezinmesi, bir kadını görmesi, onun evine davet etmesi, anlatabiliyorum değil mi? Nasıl büyük bir ağın içine çekildi Davut. Kendi başına çözmeye çalıştığı için, alçak gönüllülüğü kuşanmadığı için, tövbe etmediği için, kibirinde boğuluyordu neredeyse. Ve bunu yazan adam bunu iliklerine kadar hissetti ve Rab böyle bir adamla bize bugün mesajını ulaştırıyor. Böyle hisseden bir adamla bugün bize mesajını ulaştırıyor. Ve bir çıkış yolu bulamadığımızda en iyi çıkış yolu ilk gitmemiz gereken yoldur kardeşler. O da Tanrı'ya yaklaşmaktır. Bazen biz en son çare olarak onu yapmaya çalışıyoruz. Ama ilk başta gitmemiz gereken yere gitmemiz lazım. Bir çıkış yolu bulamıyorsak. Ama duam çıkış yolu bulamamaya başlamadan önce Rab'e gitmemiz. Ondan yardım dilememiz, ona sığınmamız. Yani Tanrı'ya yaklaşmak gerçekten bizi o zaman kurtaracak. Düşüncelerimizi değiştirmeye başlayacak. Bakın Davut 4. ve 5. ayette tam olarak bunu söylüyor. Ya Rab, yollarını bana öğret, yönlerini bildir diyor. Değil mi? Tanrı'dan istiyor. Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni. Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin. Bütün gün umudum sende. Neden? Çünkü beni kurtardığın için ya Rab sana geliyorum. Kurtuluş dışında bu dünyada hiçbir ihtiyacımız yok, biliyor musunuz? Tabii ki diğerleri teferruattır. Yaşamak için bazı şeyler gerekiyor. Ama kurtuluş olmazsa bu dünyada yaptıklarımızla, hayatımızla, çabamızla harcadığımız her dakika, her saat, her saniye aldığımız nefes bile boştur. O yüzden kurtarıcımıza yaklaşalım. O yüzden kurtarıcımıza şükredelim. O yüzden umudumuzu gelin ona bağlayalım. Kendi yüreğimizi görebiliyor muyuz bu mezmurda? Ben okurken gördüm. Ben okurken benim de suçluluklarım beni suçladı. Ama biliyorum ki Rab eninde sonunda her birimize merhamet edecek. Adına güvenenlerin utanmasına izin vermeyecek. Hepimizin zayıflıkları var. Hepimizin zorlukları var. Hepimizin günahları var. Hepimizin sıkıntıları var. Ve ortak noktamız bunlardır. En büyük ortak noktamız da hepimizin merhamete ve kurtarıcıya ihtiyacı var. Gelin bugün bu mezmur aracılığıyla tekrar düşünelim. Her birimiz zaman zaman korkular yaşadık, yalnızlıklar yaşadık, suçluluklar yaşadık. Yaşıyoruz, yaşayacağız. Eğer şu an bu durumdaysan ne yapıyorsun? Sormak istiyorum. Davut'un cevabı duaydı. Dua et kardeşim. Gelin dua edelim kardeşim, beraber edelim. Duayla Tanrısı Rab'e yaklaştı. Tam böyle bir anda Davut Tanrı'nın hayatını korumasını, kendisini düşmanlarından kurtarmasını istedi. Ben değil sen yönet dedi aslında. Ki kraldı, komutandı aslında, birçok askeri de vardı. Ve iyi biliyordu yönetmeyi. Ama dizginleri ne yaptı? Rabbin ellerine bıraktı. Ben değil sen yönet ya Rab. Kendi hayatımın efendisi olmak istemiyorum. Suçlarını itiraf edip af diledi. Alçalması gerektiği kadar alçaldı. Bu kadar sıkıntı ve yolunu şaşırmışlık içerisinde Rabbin rehberliğini, Rabbin yönlendirişini istedi. Yollarını öğretmesini diledi Rab'den. Ve birçok zaman kardeşlerle konuştuğumda duyduğum soru şu oluyor. Peki rehberliği, yönlendirişi nasıl anlayacağız? Rabbin sesini nasıl duyacağım? Rab beni nasıl yönlendiriyor, nereden bileceğim? C.S. Lewis'in Narnia Günlükleri diye bir kitap serisi var. Okudunuz mu bilmiyorum. Orada gümüş sandalyede bu konuya uygun çok harika bir hikaye var. Diyor ki gümüş sandalyede aslan Jill adında bir kıza Narnia'nın kayıp prens Jillian'ı arama ve bulma görevi veriyor. Ona diyor ki bu Narnia ülkesinin prensini bulacaksın. Ve aslan o kıza 4 işaret veriyor. Ve diyor ki eğer hatırlarsan bu işaretleri arayışında prensi ararken bu işaretler sana yol gösterecek. Bu 4 işareti unutma, bu 4 işareti hatırla, bu 4 işareti sürekli tekrar et diyor. Ve kız çok teşekkürler anladım diyor. Ama aslan diyor ki belki düşündüğün kadar iyi anlamıyorsun. Belki düşündüğün kadar iyi değilsin. Bu yolculukta ilk adım her şeyi hatırlamaktır diyor. Bizim için de öyledir biliyor musunuz? İman yolculuğumuzda ilk adım her şeyi hatırlamaktır. Kutsal kitap defalarca hatırla, anımsa ey insanoğlu diyor. Hatırla, anımsa. Rabbin sözü bu sözleri söylemekten bıkmıyor. Bize hatırlatmaktan bıkmıyor. Ve kız bu işaretlerin provasını yapması gerektiğini anlıyor. Sürekli tekrarlaması gerektiğini anlıyor. Ve her gece bu işaretleri kendi kendisine tekrarlaması gerekiyor. Aslan diyor ki bak gece gündüz bunları tekrarla, unutma çünkü oraya düştüğünde bu işaretler sana çıkış yolunu gösterecek. Ve aslan tekrarlıyor, hatırla, hatırla, işaretleri hatırla. Sabah uyandığında, akşam yattığında ve geceleri uyku tutmadığında kendi kendine tekrar et, unutma sakın bu işaretleri. Ne olursa olsun, bu sana ne kadar garip gelirse gelsin. Hiçbir şekilde işaretleri takip etmekten vazgeçme diye tenkinde bulunuyor bu kıza. Ve hava bulanıklaşacak diyor. Bir şeyler görmekte zorlanacağın anlar gelecek. Aklın karışmasın, işaretleri hatırla ve onlara inan. Büyük bir hazırlıkla ne yapıyor? Gönderiyor bunu araması için. Ve hikayede bu kızımız Jill oldukça iyi başlıyor. İşaretleri hatırlıyor, ezberliyor, kendine hatırlatıyor. Ama sonunda işaretleri hatırlamayı bırakmaya başlıyor. Tekrar etmeyi bırakmaya başlıyor. Üstünden geçmeyi, planı tekrarlamayı, o sözleri düşünmeyi bırakmaya başlıyor. Sürekli tekrar etmiyor artık. Ve sonra ne oluyor biliyor musunuz? Unutmaya başlıyor. Ve bir nevi hafızası tükeniyor. Daha sonra kritik bir ana geldiklerinde ve rehberliğine ihtiyaç duyulduğunda bir kişi ona işaretlerden emin misin diye soruyor. Sorudan rahatsız oluyor bu kişi. Şüphe ediyor, üşüyor, yoruluyor. Arkadaşına karşılık veriyor. Hadi ama işaretlere bakmadan da olur. Pek hatırlamıyorum artık diyor. Bundan sonra tabii ki başları belaya giriyor. Çok tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalıyorlar. Devlerle, yamyamlarla karşılaşıyorlar. Ve sonunda yeraltı dünyasının kraliçesi tarafından esir alınıyorlar. Yeraltı dünyasına kilitleniyorlar. Ve bu karanlık diyarda kilitli kalıyorlar. Kraliçe onlara diyor ki Narnia diye bir diyar yok. Başka bir dünya yok. Gökyüzü yok. Güneş yok. Artık sadece burası var. Aslan sahneye çıktığı zaman işte yine gerçeği hatırlatıyor onlara. Ve onları kurtarıyor oradan. Tanıdık geliyor mu bu hikaye? İman yolculuğumuzda hepimiz böyleyiz. Adanmışlık dolu bir hayata ihtiyacımız var kardeşler. Dizginleri elimizden bırakmamamız gerekiyor. Bırakırsak başımız belaya girecek. Bırakırsak yolu kaybedeceğiz. Bırakırsak hayat puslu olmaya başladığında, gözlerimiz bazen göremez olduğunda, sis çöktüğü zamanlarda Rabbin yolunu şaşırabiliriz. Gerçeğe giden yolu unutabiliriz, karıştırabiliriz. Belki bazen okuduğumuz, tekrarladığımız şeyler Tam olarak anlayamıyoruz, tam olarak düşünmüyoruz. Niye sürekli okuyorum, niye her yıl okuyorum, niye her gün okuyorum? Ama öyle bir an gelir ki Rab bize anlatır neden her gün okumamız gerektiğini. Neden bu söze güvenmemiz gerektiğini. Aslanın kıza öğütlediği gibi neden işaretleri gece gündüz her an anımsamamız gerektiğini. Ve kutsal yazılar diyor ki bağla onları ellerine, aklına, yüreğinin levhasına. Yaz diyor. Gece gündüz durmadan uzun uzun derin derin düşün, tekrarla diyor Rab'bin sözleri. Bunlar işte o zor zamanlar geldiğinde kardeşler bize anahtardır. Bize anahtardır, bize çıkış yoludur. Rab'bin sözü o anlarda canımıza su serper. Rab'bin sözü o anlarda bize esenlik verir. O anlarda merhameti hatırlamamızı sağlar. Kutsal yazıları bu yüzden gerçekten ezberlememiz, öğrenmemiz gerekiyor. Tanrı'nın rehberliğinde bu şekilde ancak ilerleyebiliriz. Ve Tanrı'nın ne dediğini o gün ancak bu şekilde anlayabiliriz. Ancak bu şekilde konuşabiliriz. Unutmayın, düşmanımız iblis kutsal kitabı bilen bir kişidir. Belki tam olarak anlamıyor ama İsa'ya böyle cevap veriyordu. İsa'ya kutsal yazılardan konuşuyordu, değil mi? Ve günü geldiğinde dikkat edelim, o iblis bizi düşürmesin. Çünkü dışarıda kükreyerek dolaşan bir aslan gibi avını yutacak birini arayan bir aslan gibi bekliyor iblis. Narnia'da anlattığım öyküde cilin işaretlerle yaptığı gibi kardeşler, bazen bunun bir süre oldukça iyi yapabiliyoruz ama maalesef zaman bizi gevşetebiliyor. O yüzden silkelenme zamanıdır zaman. Eğer böyle bir durumdaysak kendimize gelelim. Eğer böyle bir durumdaysak, böyle bir karanlığa girmişsek ya da girmek üzereysek Rab'bin sözüne dört elle sarılalım. Kardeşlerimize dört elle sarılalım. Birbirimiz için dua etmeyi, birbirimizi teşvik etmeyi, birbirimizi desteklemeyi ikinci plana atmayalım. Birbirimizi arayıp sormayı unutmayalım. Çünkü bu sadece bireysel olan bir mesele değil. Bu ulus meselesidir, bu kilise meselesidir, bu kahinler krallığının meselesidir. Ve Tanrı bizim her birimizi o krallıkta birer kahinler haline getirmiştir. Ve o gün geldiğinde bir beden olarak onun huzuruna çıkacağız aynı zamanda. Gelini olarak onun huzuruna çıkacağız o zaman. Kilisesi olarak onun huzuruna çıkacağız. İhmal etmeye başladıysak bugün soralım kardeşler. Çünkü bir gün geldiğinde iman hayatının nasıl sorusundan bile rahatsız olabiliriz eğer bugün dönmezsek yolumuzdan. Tam olarak o zor günler gelmeden önce anımsamamız gerekiyor. Ve Vaiz 12.1'de dediği gibi bu yüzden zor günler gelmeden, zevk almıyorum diyeceğin yıllar yaklaşmadan, güneş, ışık, ay ve yıldızlar kararmadan ve yağmurdan sonra bulutlar geri dönmeden gençlik günlerinde seni yaratanı anımsa. Yaratanı anımsayalım. Yaptığımız şey Tanrı'nın bize kendi sözünde verdiği rehberliği ihmal etmek olur aksi takdirde. O zaman kimse sormaya hakkı yok aslında. Rabbin bu yönlendirişini nasıl anlayabilirim? Rab bu kitabı binlerce yıldır elimize tutuşturmuş. Rehberliğini anlamak için hepimize çok yakın. Hangi birimizin evinde yok ki artık? Her birimizin cebinde var artık. Telefonlarımızda var artık. O yüzden bizim de bunu uygulamayı öğrenmemiz gerekiyor. Davut gibi gerçekten, Ya Rab yollarını bana öğret, yönlerini bildir, bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni. Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin dememiz lazım. Bütün gün umudumuz ondadır. Başka bir yere umudumuzu bağlayamayız. Umudumuz kalıcı kayaya, sağlam temele bağlanmalıdır. İşte o zaman Rab bize rehberlik eder. İşte o zaman Rab'in neler söylemek istediğini anlamaya başlarız. Evet, hepsini anlayacaksınız diye bir vaatte bulunmuyorum. Rab'in yolları bazen anlaşılmazdır gerçekten. Ama anlamadığımızda da esenlik içerisinde onu öyle kabul etme bereketini yaşayacağız. Hepsinin cevabı var demek istemiyorum. Her şeyin cevabı yok bu dünyada. Ama en azından Rab sessiz kalıyorsa ya da Rab hayır diyorsa bana da o esenliği verecektir. size de o esenliği verecektir. Rabbin rehberliğini anlamak, zor anlar geldiğinde hatırlamak tam olarak böyle bir şeydir. Böyle bir anımsamayla. O yüzden onun gerçeğini öğrenmemiz kardeşler bizim için çok çok önemlidir. Çok çok değerlidir. Bunu uluslara duyurmak bizim için çok çok değerlidir. Çok çok önemlidir. Davut'un yaptığı gibi, İsrail'i kurtar diye dua ettiği gibi bizim ülkemizi kurtar diye dua etmemiz elzemdir. Çok çok önemlidir. Çünkü düşmanımız iblis bütün ulusların gözlerini karartmıştır diyor kutsal kitap. Herkesin gözleri kararmıştır. Herkes iblise tutsak yaşamlar sürmektedir. Ve onları oradan kurtarabilecek tek isim var, İsa'dır. Başka bir isim yok. Başka bir isim gözlerini açamaz. Başka bir isim kalıcı bereket getiremez. Başka bir isim kalıcı esenlik ve barış sunamaz. Eğer buna inanıyorsak bunun için çabalamamız lazım. Eğer ben İsa'nın tek barış yolu olduğuna inanıyorsam bunu duyurmam lazım, bunu haykırmam lazım. O yüzden eğer ilk defa geldiyseniz kilisemize sevgili misafirlerimiz hoş geldiniz demek istiyorum. Ve bugün buradan size bunu da duyurmak istiyorum. Eğer esenliğe, eğer berekete, eğer kurtuluşa ihtiyacınız varsa kutsal kitabın başından sonuna kadar görüyoruz ki bu yol İsa'nın kendisidir. Belki size bugüne kadar çok farklı şeyler anlatıldı. Yıllar önce bana da aynı şekilde çok farklı şeyler anlatılmıştı. Ama 16-17 yıl önce İsa Mesih ile tanıştığımda hayat benim için çok değişti. Ve burada bulunan birçok kişi için aynı şekilde çok çok değişti. İsa takip etmeye değer bir kişidir. İsa takip etmeye değer bir kurtarıcıdır. Eğer tanımak istiyorsanız, iman etmek istiyorsanız bugün sizi davet etmek istiyorum. Gelin Mesih'i tanıyın. Gelin sorularınız varsa aşağıda konuşalım, sohbet edelim. Hepsini cevaplamaya çalışalım. Bilmediklerimizi de beraber araştıralım. Ama yeter ki Rab'be yaklaşalım. Yeter ki Tanrı'ya yaklaşalım. Ve kardeşler, bizler de gerçekten inandığımızı söylüyorsak gelin gün ve gün onda tazelenelim. Gelin gün ve gün onun vaatlerini anımsayalım. Gelin gün ve gün bize verdiği sözlerin yerine geleceğine güvenerek bir yaşam sürelim. Yoksa kendimizi tüketeceğiz. Yoksa kendimizi mahvedeceğiz. Tanrı'nın rehberliğini istiyorsak onun sözüne sarılalım. Onun vaatlerine sarılalım. Çünkü kurtuluş Rab'den gelir. Kurtuluş onun lütfu sayesindedir. Ve biz de kutsal olanın merhametiyle o yolda ilerleyebiliriz. Kutsal kitapta dediği gibi çünkü Rab iyi ve doğrudur. O yüzden gelin bizler de en doğru olan yerde kendimizi alçaltalım. Ve Yeşaya 66:2'de dediği gibi son olarak ben alçak gönüllüye, ruhu ezik olana, sözümden titreyen kişiye değer veririm diyor Rab. Böyle kişiler olursak Rab'deki bereketleri tatmaya devam edeceğiz. Gelin bir dua edelim. Rabbimiz sana şükrederiz, hamd ederiz bugün için, bizlerle olduğun için. Ve minnettarız ya Rab gerçekten sözlerin için. Senin sözlerin bize yaşam verir. Rab bu dünyadaki başka hiçbir şey bize senin sözünün verdiği esenliği vermez. Bu dünyadaki hiçbir şey senden alacağımız